Ayrım 2.
Olgular nesnel gerçek somutlanır. Bu safhada çelişkileri yakalama, olgular arasında ilişki kurma ve bunları açıklama önem kazanır. Burada önemli olan akıl yürütme yoluyla mantıksal çıkarımlar yapmaktadır. Hipotezler ve teoriler kurarak olguları ve olgular arasındaki ilişkileri kavramaya çalışmaktır. Akıl yürütme yoluyla mantıksal çıkarımlar yapma faaliyeti sırasında endüksiyon ile birlikte dedüksiyon, genel ilkelerden özel durumlara varma olarak isimlendirilen düşünce biçimi de kullanılır. Hipotetik, dedüktif olarak isimlendirilen bu düşünce biçiminde genel ilkelere ulaşmada tüme varımcı, olgulara dönmede tümden gelimci bir yol izlenir. İleri sürülmüş hipotezlerin ve teorilerin ışığı altında olguların gözleminden genel ilkelere giden, genel ilkelerden tekrar olgulara dönen bu dinamik sürece hipotetik, dedüktif yol diyoruz. Akıl yürütmenin ve akıl yürütme yoluyla mantıksal çıkarımlar yapmanın tek amacı vardır, o da olguları, olgusal ilişkileri açıklayıcı hipotezler ve teoriler kurmaktır. Bu hipotez ve teoriler olgular arasında ilişki kurar, olgulardaki ve şeylerdeki temel çelişmeleri belirlemeye çalışır. Olgulardaki değişmeyi, değişmeye temel olan dinamikleri kavramak önemlidir. Değişmeleri belirleyen temel etkenleri, değişmelerin doğrultusunu kavramak yine çok önemlidir. Bütün bunları hipotez ve teorilerle açıklayabiliriz. Hipotez ve teorilerin açıklama gücüne sahip olabilmeleri, olgu ve şeylerin sağlam bir şekilde gözlemi, ölçülmesi ve karşılaştırmalı gözlemiyle mümkündür. Olgular ve şeyler, tüme varımcı düşünceyle ne kadar sağlıklı bir şekilde gözlenmiş, ölçülmüş ve algılanmışsa, onlara dayanılarak geliştirilen hipotez ve teorilerin açıklama gücü de o kadar geçerlidir. Burada söz edilen hipotezlerden ve teorilerden, bilimsel hipotezlerin ve teorilerin anlaşılacağı şüphesizdir. Örneğin idealist felsefede, metafizikte vesaire gibi sistemlerde de teorilerden söz edilebilir. Fakat idealist felsefe ve metafizikteki teoriler, ideallere, olması gerekenlere ve değer yargılarına dayalı teorilerdir. Bu bakımdan bu tür teoriler normatiftirler. Bilimsel teoriler ise olgulardan hareket edilerek kurulur. Yine olgulara dönülerek doğrulanır veya yanlışlanır. Bilimsel teoriler olanı konu edinir. Nesnel gerçeğe ve olgulara dönüktür. Olması gereken durumlara, değer yargılarına, ideallere ilişkin değildir. Görüldüğü gibi bilimsel faaliyetin bu safhası kavramlaştırmayla ilgilidir. Birinci safhada gözlem, karşılaştırmalı gözlem ve ölçme yoluyla elde edilen bilgiler ve algılanan somut olgular bu safhada kavramlaştırılır. Bu kavramlaştırma hipotez ve teoriler aracılığıyla yapılır. Birinci safhada bütünsel ilişkilerinden soyutlanarak gözlenen olgular ve şeyler ikinci safhada somutlanır. Yani olguların ve şeylerin bütün çeşitlilikleri, iç ilişkileri ve bunların bağlantıları, olgu ve şeylerdeki iç çelişmeler, bunların öteki olgularla ilişkileri ve bağlantıları bütünsellik içinde ele alınır. O halde kısaca şunu söyleyebiliriz. Kavramlar, şeylerin, olguların dış görünümleriyle, birbirlerinden kopuk aşamalarıyla ilgilenmez. Bu şey ve olguların özlerini, bütünlüklerini, iç çelişmelerini, iç ve dış ilişki ve bağlantılarını anlamaya çalışır. Bu ilişkilere kısaca olgu ve olgular arasındaki diyalektik ilişkiler diyebiliriz. Böylece nesnel gerçeği kavrama olanı ortaya çıkar. Olgu veya şey somut olarak kavranır. O halde somut ve soyut birbirinin karşıtı unsurlar değildir. Bunlar düşünce sisteminin biri olmadan diğeri olamayacak, birbirlerine sıkı bir bütünsellik içinde bağlı iki unsurudur. Bu unsurlar birbirlerini dinamik bir şekilde etkilerler. Bu iki unsur, bilim yöntemi süreci içinde birbiriyle her zaman bütünlenirler ve bütünlük arz ederler. Diyalektik yöntemin kuralları konusunda incelemeler yapan Marx ve Lenin, yöntemin kuralları konusunda şöyle söylemektedirler. 1. Araştırma konusu olan şey ya da olgu, tek başına ayrı olarak incelenecek. Üzerine başka şeylerin katılmadığı ya da başka şeylerle birleşmediği bir biçimde incelenecek. Yani soyutlanarak incelenecek. Çünkü düşünce gelişme ve değişmeyi birdenbire algılayamaz. 2. Şey ya da olgu, çevresinde başka olgularla olan ilişkileri içinde, yani ilişkiler bütün içinde incelenecek. 3. Şey ya da olgunun gelişmesi, değişmesi incelenecek. 4. Şeyin ve olgunun yapısında bulunan çelişmeler incelenecek. Şeydeki, olgudaki çelişen iç yönsemeler bulunacak. 5. Şey ya da olgu, bir çelişmeler bütün olarak incelenecek. 6. Şey ya da olguda gerçekleşen en küçük çelişmeler de incelenecek. 7. İncelemek için parçalara bölünen şey ya da olgu yeniden bütünlenecek ve içinde başka şeyler, başka olgular bulunan bütün ilişkileri aranacak. 8. Şey ya da olgu sürekli bir biçimde yeni ilişkiler ve yeni nitelikler ortaya çıkaran bir süreç içinde gözlenecek. 9. Şeyler, olgular ve süreçler hakkında insanın edindiği bilgilerin dış görünüşten derin ve genel ilişkilere giderek sonsuz olarak ilerlediği gerçeği bilinecek. 10. Bir şeyin ya da bir olgunun bir aşamasının belli özelliklerinin ancak daha yüksek bir aşamada tekrarlandığı bilinecek. Dipnot: Doğan Ergün, Sosyoloji ve Tarih, sayfa 135-136, Doğan Ergün, Sosyoloji El Kitabı, sayfa 155-156, Selahattin Hilav, Diyalektik Düşüncenin Tarihi, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1966, sayfa 173-180, Cem Eroğul, Diyalektiğe Giriş, SBF'de, Cilt 21, sayı 3, 1968, sayfa 294-296. Buradan anlaşılacağı üzere, diyalektik yöntem ve bilim yöntemi arasında büyük bir aynıyet var. Bilimler, bilim yöntemi sayesinde kendi alanlarında cereyan eden olguları ve olgusal ilişkileri kavramaya çalışır. Buysa, diyalektiğin zaten genel amacıdır. Bu, bilimlerin ancak maddeci olacağı gerçeğini ortaya koyar. Diyalektik yöntemin, bu arada diyalektik materyalizmin, bilimlerle tam olarak özdeş olmadığı doğrudur. Fakat bilimlerin zorunlu olarak diyalektik olduğu şüphesizdir. Dipnot: Cem Eroğul, Diyalektiğe Giriş, AGM, sayfa 294-298, Doğan Ergün, Sosyoloji El Kitabı, sayfa 152-159. Engels, maddeyi hareket olarak nitelendirmektedir. Bu görüşün sonucu olarak diyalektiği şöyle tarif etmektedir. Diyalektik, dış dünyanın ve insan düşüncesindeki hareketin genel yasalarının bilimidir. Dipnot: Diyalektiğin tarifi ve diyalektik kavramı hakkında bakınız Engels, L. Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, çeviren Nizamettin Burhan, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1962, sayfa 16-25, Marx Engels, Felsefe İncelemeleri, çeviren Cem Eroğul, Sol Yayınları, Ankara 1968, sayfa 33, Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, çeviren Cem Eroğul, Sol Yayınları, Ankara 1966, sayfa 131-184, Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, sayfa 37, 44, 45, 124, Engels, Anti-Dühring, çeviren Kenan Somer, Sol Yayınları, Mart 1975, sayfa 199-229, Lenin, Materyalizm ve Empiryokritisizm, çeviren Sevim Belli, Sol Yayınları, Ankara 1976, sayfa 32-210, Marx, Engels, Lenin, Evrensel Çelişki ve Tarihsel Maddecilik 1, çeviren E. Ateş, Ana Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 215-269, Marx, Engels, Lenin, Marksist Felsefe Yazıları, çeviren Mesut Odman, Bilim Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 105-153, Stalin, Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, çeviren Zeynep Seyhan, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 5. Basım, Ankara 1975, sayfa 5-14, Stalin, Anarşizm mi, Sosyalizm mi? Çeviren Muzaffer E. Kabagil, Sol Yayınları, Ankara 1974, sayfa 13-24, Antonia Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunları, çeviren Adnan Cemgil, Payel Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 165-168, Kuizinin, Diyalektik Materyalizm, çeviren Sahir Sel, Sol Yayınları, İstanbul 1966, Kuzinen ve Arkadaşları, Marksizm, Leninizmin İlkeleri El Kitabı 1, Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, çeviren Güneş Bozkaya, Yar Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 99-149, M. Rosenthal ve P. Yudin, Materyalist Felsefe Sözlüğü, çeviren Aziz Çalışlar, Sosyal Yayınlar, 2. Basım, İstanbul 1975, 114-116, A. Spirkin, O. Yakot, Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, çeviren Engin Karaoğlu, Bilim Yayınları, 2. Basım, İstanbul 1976, sayfa 59-110, Henri Lefebvre, Karl Marx, Hayatı ve Eserleri, Cilt 1, çeviren Rasih Nuri İleri, Anadolu Yayınları, Ankara 1968, sayfa 69-86, Henri Lefebvre, Lenin'in Hayatı, Filozofik, Ekonomik ve Politik Düşüncesi, Cilt 1, çeviren Rasih Nuri İleri, Anadolu Yayınları, 2. Basım, İstanbul 1975, sayfa 280-284, ve Afanesyev, Felsefenin İlkeleri 1, Diyalektik Materyalizm, çeviren Nuri Samyeli, Yar Yayınları, İstanbul 1974, Lenin, Felsefe Defterleri, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1976, sayfa 289-307, M. Buhr, A. Kosing, Marksçı-Leninci Felsefe Sözlüğü, çeviren Engin Aşkın, konuk yayınları, İstanbul 1975, sayfa 78-85, diyalektik kavramının çeşitli anlamları için ayrıca bakınız İonna Kacaradi, çeşitli diyalektik kavramları, metot ve görüşleri, AGM, sayfa 3-32. O halde, diyalektik yöntem gereğince, evrendeki herhangi bir olgu ancak başka olgular ilişkileri içinde ele alınabilir. Başka olgularla bütünlüğü içinde incelenebilir. Herhangi bir olgu ancak etkilendiği bütün içerisinde ele alınabilir veya bütünün olgusal ilişkiler bütününün olguya yaptığı etkilerle anlaşılabilir ve kavranabilir. Herhangi bir olgu veya olgusal ilişkiler bütünü ancak belirli bir zaman boyutunda ve tarihsel bir süreç içinde ele alındığı zaman anlaşılabilir ve kavranılabilir. Olgusal ilişkiler belirli bir zaman ve mekan boyutu içinde ele alınmadan kavranılamaz. 3. Doğrulama veya gerçekleme, kanunlara veya kanun düzeyinde bilgilere erişme. Bilim yönteminin üçüncü yönüne gerçekleme faaliyeti diyebiliriz. Bu safhada, ikinci safhada elde edilen hipotez ve teoriler tekrar olgulara dönülerek denetlenmeye çalışılır. Bu denetleme sırasında hipotez veya teorilerle olgular arasında bir uyum saptanırsa, yani olgular hipotez veya teorileri doğruluyorsa, elde edilen bilgi bilimsel bir bilgidir. Aksi halde, olguları ve ilişkileri, yani nesnel gerçeği açıklama gücü olmadığından, hipotezlerin veya teorilerin reddedilmesi gerekir. Hipotez veya teorilerin test edilebilmesi için, onlardan gözlenebilir sonuçların çıkarılması da gerekir. Hipotez ve teorilerden gözlenebilir, test edilebilir sonuçların çıkarılması mantıksal bir işlemdir. Hipotezlerden ve teorilerden gözlenebilir ve test edilebilir mantıksal sonuçlar çıkarmadan olgulara dönmek ve kontrol olanağı aramak mümkün değildir. Örneğin, sömürge veya sömürgeci kavramlarını ele alalım. Herhangi bir toplumda sömürge ilişkilerinin var olup olmadığını anlayabilmek için sömürge kavramını oluşturan olgusal ilişkilerin mevcut olup olmadığına bakmak gerekir. Ülkenin veya bölgenin doğal kaynaklarını kim denetliyor? Ülkede veya bölgede yoğun bir sınai kapitalist gelişme var mı? Yoksa ticaret, aracılık, komisyonculuk gibi faaliyetler mi gelişmiş? Ülkenin veya bölgenin sınai gelişmesi durdurulmuş mu? Yoksa pazar olarak mı kullanılıyor? Ulusal ve demokratik haklar gelişip serpilmiş mi? Yoksa bu haklara ve kültürel fonksiyonlara karşı amansız bir baskı mı var? Ülkeye veya bölgeye, halkın etnik kişiliğine saygı var mı? Bütün bu ilişkiler zora ve şiddete mi dayanıyor? Kitle haberleşme araçlarını kim denetliyor vesaire? Bütün bu ilişkileri izlemek ve gözlemek ve bu ilişkiler aracılığıyla hipotez ve teorileri test etmek her zaman mümkündür. Gerçekleme faaliyeti sırasında daha çok indirme olarak adlandırabileceğimiz bir düşünce biçimini kullanırız. Hipotez veya teorinin sağladığı bilgi özel bir olguya indirgenir ve denetleme bu olgu aracılığıyla yapılır. Buradaki mantıksal çıkarım tümden gelimci bir çıkarım değildir. Fakat bu mantıksal çıkarım işlemine tümden gelimci çıkarımın tersi diyebiliriz. Bilimsel yöntemin üç yönü bu şekilde özetlendikten sonra bu üç yönün birbirleriyle sürekli bir etkileşim içinde olduğunu tekrar belirtmede yarar vardır. Örneğin herhangi bir araştırmacıyı ele alalım. Bu araştırmacıyı gözleyeceği olgulara götüren bir hipotez veya teori yoksa, yapılan gözlem dağınık ve gelişi güzeldir, kullanışsızdır. Ne için kullanılacağı, neyi açıklayacağı bile belli değildir. Bu bakımdan araştırıcı, gözleyeceği olgulara, açıklama gücü olan sağlam bir hipotez veya teoriyle gitmelidir. Hipotezler veya teoriler, belirli olguları ve olgusal ilişkileri açıklayıcı kavramsal sistemlerdir. Teorinin doğruluk derecesi ve açıklama gücü daha fazladır. Hipotezlerse doğruluk derecesi henüz bilinmeyen, test edilmesi gereken fakat açıklama vaat eden bir önermedirler. Genel olarak hipotezler, olgular tarafından doğrulandıkları zaman kesin bir bilgi elde edilebilir. Fakat bu kesin bir sonuç değildir. Meydana gelen yeni olgular ve yeni koşullar, bilgiyi dolayısıyla sonucu her zaman değiştirebilir. Hipotezlerle teoriler arasında belirtilmesi gereken önemli bir fark da teorilerin daha kapsamlı olmasıdır. Hipotezler belirli konulara inhisar etmekle beraber, teoriler çok daha geniş olgulara ve olgular kümesine ilişkindir. Hipotezlerin olgular tarafından doğrulanması demek, belirli bir kanuna erişilmesi demektir. Şeylerin, olguların veya olgusal ilişkilerin doğal gelişimlerini belirleyen, temel içsel ve dışsal bağlantıların bulunması demektir. Teorilerin ise çok daha geniş bir olgular kümesini açıklama gücü ve özelliği vardır. Bu bakımdan teoriler birçok kanunun veya kanun düzeyine ulaşmış bilgilerin birleşiminden meydana gelir. Şu halde her objektif gerçek görecelidir. Bununla beraber her objektif gerçek, mutlak gerçeğin bir unsuru olarak görünür. Mutlak realitenin bir kısmı onun tarafından yansıtılır. Yine bunun gibi açıklama gücü olan, geçerli, sağlam bir hipotez veya teori, olguların dikkatli gözlemi, ölçümü ve karşılaştırmalı gözlemi sonucu elde edilir. Tüme varımcı bir düşünce biçimiyle sistematik gözlem yapılmadan açıklama vadeden tutarlı bir hipotez veya teori kurmak mümkün değildir. Zaten gözlem belirli bir amaç için bir hipotez veya teorinin ışığı altında olguları ve olgusal ilişkileri saptama faaliyetidir. Gözlemin deneyden farklı bir yönü vardır. Gözlemcinin olaylar karşısındaki tavrı pasiftir. Deney yapan kişi ise denetleme yapmak için olayı laboratuvarında suni olarak yaratmaya çalışır. Bütün bunlar bilim yöntemi sürecinin dinamik ve etkin bir süreç olduğunu göstermektedir. Bilimsel faaliyetin bu üç yönü birbirleriyle sürekli bir etkileşim ve bütünlük içindedir. Dipnot: Bilim yönteminin söz edilen üç yönüyle ilgili olarak bakınız Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, sayfa 92-108, Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, sayfa 188, Kuzinen ve Arkadaşları, Marksizmin, Leninizmin İlkeleri 1, sayfa 151-186, Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritizm, sayfa 32-98, Lenin, Felsefe Defterleri, sayfa 378-379, Antonio Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunları, sayfa 164-185, Marx Engels Lenin, Marksist Felsefe Yazıları, sayfa 154-204, Marx Engels Lenin, Evrensel Çelişki ve Tarihsel Maddecilik 1, sayfa 271 ve devamı, Engels, Antidühring, sayfa 85-230, Mao, Teori ve Pratik, Çevrenliğe Solukçu, Sol Yayınları, 2. Basım, Ankara 1969, sayfa 7-73, Henri Lefebvre, Karl Marx, Hayatı ve Eserleri Cilt 1, sayfa 51-67, Henri Lefebvre, Lenin'in Hayatı, Filozofik, Ekonomik ve Politik Düşüncesi, Cilt 1, sayfa 190-196, 268-279, M. Rosenthal ve P. Yudin, Materyalist Felsefe Sözlüğü, sayfa 60-62, İdris Küçük Ömer, İktisat İlkelerine Yeniden Bakış, Cilt 1, İÜİF, İstanbul 1972, Önsöz Behice Boran, Toplumsal Yapı Araştırmaları, DTCF, Ankara 1945, sayfa 1-22, Oscar Lange, Ekonomi Politiğin Metodu, Cilt 2, Çeviren Muvaffak Şeref, Ataç Kitabevi, İstanbul 1966, sayfa 21-29, 64-78, İbrahim Armağan, Bilgi Sosyolojisine Giriş, sayfa 202-206, Doğan Ergün, Sosyoloji ve Tarih, sayfa 134-141, Doğan Ergün, Sosyoloji El Kitabı, 2. Basım, sayfa 150-166, Bertrand Russell, Bilimden Beklediğimiz, Çeviren Avni Yakalıoğlu, Varlık Yayınları, İstanbul 1962, sayfa 56-68, Selahattin Hilav, Diyalektik Düşüncenin Tarihi, sayfa 173-180, Necat Erder, Siyasi İlimlerde Teori ve Metot Hakkında Bazı Genel Düşünceler, SBFY, Ankara 1962, sayfa 9. Hilmi Ziya Ülken, İlim Felsefesi 1, AÜEF, Ankara 1969, sayfa 162-271, Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1972, sayfa 21-35, Yavuz Çizmeci, Bilim ve Bilimsellik Üzerine Bir Deneme, Birikim, Sayı 2, Nisan 1975, sayfa 7-8, Marksist Yöntem Üzerine Devrimci Gençlik Yayınları 1, Ankara 1974, Cem Eroğul, Diyalektiğe Giriş, sayfa 284-296, Hilmi Yavuz, Küçük Ömer ve Bilim Felsefesi, Felsefe ve Ulusal Kültür, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 118-125, Kitle, Siyasi Eğitimin Temelleri 4, Bilimsellik, Kitle, sayı 79, 13 Ekim 1975, sayfa 9-10, Kitle, Siyasi Eğitimin Temelleri 9, Gerçeğin Kavranmasının Diyalektiği, Kitle, sayı 85, 24 Kasım 1975, sayfa 9-10, Kitle, Siyasi Eğitimin Temelleri 10, Pratik ve Bilginin İşlevi, Kitle, sayı 86, 1 Aralık 1975, sayfa 9-10, Kitle, Siyasi Eğitimin Temelleri 11, Hakikatin Somutluğu, Kitle, sayı 87, 8 Aralık 1975, sayfa 9-10. Marx, bilgi elde etme sürecindeki bu basamakları ve ilişkileri şöyle belirtiyor. Genel kavramlardan somut kavramlara giden metodun, bilimsel bakımdan doğru olduğu açıkça görülmektedir. Somut, farklı belirlemelerin sentezi, yani birliği olduğu için somuttur. Bundan dolayıdır ki somut gerçek bir hareket noktası, yani dolaysız algının ve tasavvurun hareket noktası olmasına rağmen, düşüncede hareket noktası olarak değil bir sentez süreci, bir sonuç olarak görünür. Birinci yöntem, yani tasavvur edilmiş somuttan gittikçe basitlenen somutlamalara geçme metodu, görünüşün bütünselliğini soyut bir belirlenim haline getirir. İkincisinde soyut belirlenimlerin somuttan düşünce yoluyla tekrar üretilmesini sağlar. Soyuttan somuta yükselmekten ibaret olan metot, somutu kavrayış tarzından ve onu düşünülmüş bir somut olarak tekrar üretmekten başka bir şey değildir. Dipnot, Marx, ekonomi politiğin eleştirilmesine katkı, çeviren Orhan Suda, May Yayınları, 2. basım, İstanbul 1974, sayfa 214-215. Görüldüğü gibi, burada da soyut ve somutun birbirlerine olan etkileri ve bütünsellikleri ortaya konulmaktadır. Burada kısaca şunu ifade edebiliriz. Düşünceler dış dünyada bizi çevreleyen şeylerin ve olguların zihnimizde, beynimizde bıraktığı izlerdir, fikirlerdir. Bu fikirlerin bazıları duyumlarımızdan ve algılarımızdan gelir. Bunlar dış dünyada maddi bir şeye tekabül ederler. Masa, ev, fabrika, tarla, karabasan, Türk halkı, Kürt halkı, İngiliz vesaire gibi. Maddi bir şeye tekabül etmeyen fikirler de vardır. Düşüncenin bizzat kendisi böyle bir fikirdir. Uzay, sonsuzluk, tanrı, felsefe gibi fikirlerde maddi bir şeye tekabül etmezler. Bunların yanında bir de kavramlar vardır. Duyumlarımızın ve algılarımızın zihnimizde bıraktığı izler, fikirler üzerine, onlar aracılığıyla ve onlar yardımıyla elde edilirler. Kavramlar, şeylerin ve olguların birbirinden kopuk, birbirlerinden ayrı aşamalarıyla ilgilenmez. Birbirlerinden kopukmuş gibi görülen şey ve olguların iç çelişmeleri, çeşitli süreçleri, iç ve dış ilişkileri ve bağlantıları, bütünlükleriyle ilgilenir. Örneğin karabasan, tarla, öküz, toprak sahibi, topraksız köylü gibi duyum ve algılar aracılığıyla feodalizm kavramı elde edilir. Jandarma, karakol, kırbaç, yerli dilin yasaklanması, halkın ulusal kişiliğine baskı, yabancı bir dil ve kültürün zorla kabul ettirilmeye çalışılması, doğal kaynakların taşınması gibi duyum ve algılardan da sömürgecilik kavramı oluşturulur. Emperyalizm, faşizm, kapitalizm, demokrasi gibi kavramlar da böyle elde edilir. Kavramlar zihinsel süreçler sonunda elde edilir. Dış dünyada masa, ev, tarla gibi örneklerde olduğu gibi maddi bir şeye tekabül etmezler. Burada önemli olan nokta şudur. Kavramsal sistemlerin doğru olarak kurulabilmesi için dış dünyanın, yani objektif gerçeğin doğru algılanması gerekir. O halde gerçek somut ile düşünülmüş somutu birbirinden ayırmak gerekir. Örneğin, öküz, kağını, karasaban, tarla, topraksız köylü, toprak sahibi, ev gibi kavramlar gerçek somutu ifade eden kavramlardır. Feodalizm ise düşünülmüş somutu ifade eden bir kavramdır. Feodalizm kavramıyla birbirinden kopuk olgular gibi gözüken öküz, karasaban, kağını, topraksız köylü, toprak sahibi gibi şeyler arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Böylece nesnel gerçek bütün iç ve dış ilişkileriyle, bütün çeşitlilikleriyle ele alınmış, bütünleştirilmiştir ve bu somut düşünülerek ortaya konulmuştur. 3. Bölüm. Bilim nedir? Bilimin bazı özellikleri nelerdir? Bu açıklamaların ışığında bilime bir tarif vermek istenirse şöyle söyleyebiliriz. Bilim, gözlenebilen olguları betimleme, olgular ve olgular arasındaki ilişkileri açıklayarak genel ilkelere varma ve bu genel ilkeleri ve genellemeleri tekrar olgulara dönerek test etme, yani doğrulama veya yanlışlama sürecidir.